Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Gülnur Acar Savran ve Nüket Sirman'ın Feminist Özne Mümkün Mü? Başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Hoş geldiniz. Evet, bugün Gülnur ve Nüket'le, Gülnur Acar Savran ve Nüket Sirman'la Feminist Özne Mümkün aslında bir, yani iki tur yapacaklarını söylediler. Bir kadın kategorisinden birinci turda anladığım kadarıyla söz edebilir miyiz? İstikrarlı ya da istikrarsız bir kadın kategorisinden. Daha önceki tartışmaya ben biraz baktım. Meltem Adıskan'ın olduğu söyleşiye. Feministleşmiş kadınlardan söz ediyorlardı ve Nüket'in sanırım bir daha içine alan, daha başka kimlikleri içine alan bir yerden tartışmaya girmişti. Gülnur politik özne meselesi ve aslında bu kimliğin ne kadar tarihsel olduğundan, sabit olmadığından, yani kadın kategorisi dediğimizde sabit bir kategoriden söz etmediğimizden uzun uzun. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Gülnur başlayacak. Nüket devam edecek, sonra tekrar ikinci turda devam edeceğiz. Buyurunuz.
Teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu çok geçmişini anlattı Feryal ama biraz daha yakın geçmişi de var bu tartışma nereden çıktı. Burada bir cuma toplantısında Nüket benim bir yazıma göndermede bulunarak bir soru sordu. Yanlış aktarırsam düzelt. Feminist söylem kendi şartları içerisinde kadın kategorisini kurup yeniden kurarsa, o zaman kadın kategorisinin destabilize edilmesi, istikrarsızlaştırılması mümkün müdür? Diye bir soru sordu bana yönelik. Ben de bunun mümkün olmadığını düşündüğümü ve feminizm açısından istenir bir şey de olmadığını söyledim. O zaman Nüket şey dedi, kısaca çok özet, namus cinayeti kavramını örnek vererek feminist söylemin bu kavramı kadın cinayeti haline soktuğunu, yani namus cinayeti sözünü destabilize edebildiğini söyledi ve şöyle bağladı. Kategori denen şey zaten dilsel bir kurgudur, kurgusaldır. Nesnel olamaz ama bundan da korkmamak gerekir. Buradaki arkadaşlar da bu tartışmanızı genişletin ve bizim karşımızda bir daha yapın dediler. Biz de bu performans için huzurunuzdayız. Öyleyse ben biraz kadın kategorisinden ne anladığımla başlayayım. Şimdi patriyarka ya da erkek egemenliği İçinde yaşadığımız toplumun başlıca kurucu dinamiklerinden biri. Başka kurucu dinamikler olarak tabii kapitalizmi sayacağız. Yani patriyarkal kapitalist toplumdan söz ediyoruz. Heteronormativite, heteroseksizm, milliyetçilik, ırkçılık başlıca kurucu dinamikler olarak bunları sayabiliriz. Patriyarka da bunlardan biri. Kurucu dinamikle ne kastediyorum? Toplumun bütün düzlemlerini, alanlarını, ilişkilerini yapılandıran, şekillendiren bir dinamikten söz ediyorum. Yani patriarkanın böyle bir iktidar biçimi patriarka. Kadınları ve erkekleri ezen toplumsal grup, ya da tersi, ezilen toplumsal grup, ezen toplumsal grup olarak ikiye bölüyor. Bu ikili toplumsal cinsiyet hiyerarşisi toplumun bütün yapılarını, alanlarını şekillendiriyor. Dolayısıyla da bu ikili toplumsal cinsiyet hiyerarşisi bütün alanlarda kök salmış, nesnelliği var. Buna birazdan daha ayrıntılı gireceğim bu nesnelliğe. Yapılandırmış bütün alanları. Şimdi bu düzlemler, alanlar derken neyi kastediyorum? Bizim açımızdan çok önemli olan yeniden üretim alanını, aileyi, çalışma yaşamını ve iş gücü piyasasını, politika, hukuk, yurttaşlık düzlemini ve nihayet ideoloji, söylem düzeyini kastediyorum. 5 temel yapı, ama tabii bunları ayrıntılandırabiliriz, çoğaltabiliriz. Ben esas belirleyici bizim açımızdan bunlar diye düşündüm. Yeniden üretime baktığımızda burada neyden söz ediyorum? İnsanların soyun yeniden üretiminden ve emek gücünün yeniden üretiminden söz ediyorum. Burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Kadınlar karşılıksız emek harcayarak erkeklerin ve erkeklerin çocuklarının ve yakınlarının bütün bakımını üstleniyorlar. Bu karşılıksız emek yüzünden kadınlar güçsüzleşiyor, erkekler güç kazanıyor daha çok. Bunu da açabiliriz, ne anlamda güçsüzleşiyor, ne anlamda güç kazanıyor diye. Ve dolayısıyla da burada bir el koyma, kadınların emeğine el koyma olduğundan söz ediyoruz. Aile aslında yeniden üretim düzleminin somutlaştığı alan. Burada karşılıksız emek etrafında örgütlenmiş aileden söz ediyoruz. Fakat bundan ibaret değil tabii aile. Aşk var, cinsellik var. Cinselliği illa yeniden üretime ve üremeye bağlamak gerekmediği için özellikle belirtmek istiyorum. Ve aile içinde şiddet ve rıza yoluyla, hem şiddet yoluyla hem rıza yoluyla, rıza kısmı da aşk. Kadınların bedeni, cinselliği, üreme kapasiteleri erkekler tarafından denetleniyor. Gelelim çalışma yaşamına ve iş gücü piyasasına. Burada bakımı yapılmış, bakımı başkaları tarafından gerçekleştirilmiş, dolayısıyla sorumluluk taşımayan, bağımsız, özerk erkek bireye göre yapılanmış bir iş gücü piyasası söz konusu. Bu erkek bireyin, özerk bireyin yaşam örüntüsüne göre yapılanmış. Dolayısıyla da kadınları kısmen dışlıyor, kısmen de içeriyor. İçerdiği zaman erkeklerden farklı biçimlerde içeriyor. Nasıl farklı? İşte hep bildiğimiz istikrarsız çalışarak, düşük ücretle çalışarak, günümüzde esnek çalışarak içeriliyor kadınlar bu alanda. Üçüncü alana geldiğimizde, yani düzleme diyelim, alan dememeyi tercih ediyorum buna. Siyaset, hukuk, yurttaşlık düzlemi söz konusu olduğunda kadınlar yine kısmen dışlanıyor, kısmen içeriliyor ve içerildikleri zaman yine erkeklerden farklı biçimlerde içeriliyorlar. Eş olarak, anne olarak, bakıcı kimlikleriyle içeriliyorlar. Şeye geldiğimizde, söylem ideoloji alanına geldiğimizde, kültür söylem ideoloji düzlemi yine alan demeyelim. Toplumsal cinsiyet ikiliğinin doğallaştırıldığı, mutlaklaştırıldığı, pekiştirildiği ve pekiştirilerek yeniden üretildiği düzlem burası. Birkaç örnek verecek olursak, cinsiyetlerin tamamlayıcılığı efsanesi, aşk, namus, fıtrat, bunlar ve zorunlu annelik tabii. Bunlar toplumsal cinsiyet ikiliğini ya da aynı anlama gelmek üzere patriarkal iktidarı mutlaklaştıran, doğallaştıran söylem biçimleri, kavramlar vesaire. Kısacası toplumun maddi süreçlerinde, nesnelliğinde kök salmış olan bir ezme-ezilme ilişkisi söz konusu ve kadınları patriarka ezilen bir toplumsal grup olarak kuruyor bu düzlemde. Şimdi kadınların arasında aynı iktidar tarafından ezilmişliklerinden gelen bir ortaklık var. Bu nesnellik düzeyinde aynı güç tarafından ezilmişliğin getirdiği bir ortaklık var. Kendileri bunu bilince çıkarsalar da çıkarmasalar da bu ortaklık bir konumsallıktan gelen, nesnel bir durumdan gelen bir ortaklık. Buna aslında bir böyle garip bir laf kullanıyorum ben, bilmiyorum ne dersiniz, negatif ortaklık diyorum. Yani ezilmişliğin getirdiği bir ortaklık. Buradan illa bir özne çıkmaz demeye getireceğim. Şimdi o zaman politikanın, feminist politikanın amacı ne, hedefi ne? Bana göre tam da bu patriarkal yapılanmayı, bu ikili toplumsal cinsiyet sistemini, bu ikili toplumsal cinsiyetin, bu hiyerarşinin yapılandırdığı tüm bir şekillendirdiği tüm alanları dönüştürmek. Pratikte somut olarak dönüştürmek. Yani ancak bu şekilde toplumsal grup olarak kadınlar üzerlerindeki iktidara karşı çıkabilirler. Pratikte somut olarak bu alanların, en azından bu alanların her birinin dönüştürülmesiyle, yeniden yapılandırılmasıyla. Şimdi işte bu da bu iktidarla, patriarkal iktidarla her alanda karşı karşıya gelerek gerçekleşebilecek bir şey diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da toplumsal cinsiyet ikiliğinin, bu hiyerarşinin ancak içinden geçerek, bir toplumsal grup olmuşluğu olmayı üstlenerek bunun ötesine geçeceğini söylemiş oluyorum. Şimdi bu bir yandan böyle bir pratik somut dönüştürme süreci, bir yandan da demin sözünü ettiğim söylem ideoloji düzleminde bu patriarkal ideolojinin doğallaştırdığı, mutlaklaştırdığı kavramları kendiliğinden açık gibi görünen ve sunulan bir takım anlayışları mutlaklıklarını kırmak, doğallıktan arındırmak bu mücadelenin, bu dönüştürme mücadelesinin bir parçası. Yani bu düzlemde kimi kategorileri yapı bozumuna uğratmak, istikrarsızlaştırmak, mutlaklıklarından sıyırmak feminist mücadelenin bir parçası. Ama burada sözünü ettiğim kavramlar patriarkal ideolojinin kavramları. Zorunlu annelik demin saydığım şeyler, örnekler gibi. Şimdi burada işte esas farkımız galiba Nükhet'le çıkıyor. Ezilen toplumsal grup olarak kadınlar kategorisi, ezilmişlik koşulları sürdüğü sürece, bu ezilmişlik içinde bu kavramların istikrarsızlaştırıldığı şekilde istikrarsızlaştırılamaz demek istiyorum ben. Yani bu kavramlar birer patriarkanın bize dayattığı mutlak kavramlar oldukları için bunları istikrarsızlaştırmak mümkün. Fakat kendi konumumuzu ifade eden toplumsal grup oluşu aynı biçimde bu koşullar sürdükçe, çünkü maddi süreçlerden söz ettim, maddi süreçlerde kök salmışlıktan söz ettim, bu koşullar içinde bu kategoriyi ben istikrarsızlaştıramayacağımızı düşündüğüm gibi de ayrıca bunun feminist politika açısından zararlı da olacağını düşünüyorum. Çünkü bizzat ezilmişliğin oluşturduğu bir kategori. Eğer kadın kategorisini bir kimlik kategorisi olarak kursak, ki ben böyle bir kategori olmadığını söylemeye çalıştım başından beri, diyelim ki çeşitli kadınlık durumlarının, öznel deneyimlerinin bir toplamı olarak kuruyor olsak, bunun yapı bozumuna uğratılması ya da istikrarsızlaştırılması makuldür, anlaşılır, gereklidir. Çünkü böyle bir kimlikler toplamı, kadın kategorisi dışlayıcı bir kategori olacaktır. Kaçınılmaz olarak. Ancak öznel deneyimlerin bir toplamı olacaktır. Oysa ben kadın kategorisi derken sadece bir nesnel konumsallıktan söz etmiş oluyorum. İçini öznel deneyimlerle, yaşanmışlıklarla doldurmamış oluyorum. O yüzden de dışlayıcı bir kategori olarak kurulduğumu düşünmüyorum. O yüzden de istikrarsızlaştırılmasına gerek yok diyorum. Zaten de istikrarsızlaştırılırsa feminist politikanın işi zor olur diyorum. Çünkü bir çıkar çatışmasından söz ediyoruz. Bu çatışmada ezilen grubun çıkarı kendisini taraf olarak kurmaktır. Ve feminist politika dolayımıyla bir özne olarak kurarsa kadınlar ancak bu çatışma bir sona gidebilir, bir politik çatışmaya dönüşebilir. Toplumsal cinsiyet ikiliğinin içinden geçmekten söz etmiştim. Bunu kastediyorum. Taraf olmayı üstlenmek, bu toplumsal grup olmayı üstlenmekten söz ediyorum. Ezilen toplumsal grup olmaktan ancak bu toplumsal grup kimliğini üstlenerek kurtulabiliriz demiş oluyorum. Ve de ancak bu şekilde bu toplumsal grup kendini ortadan kaldırabilir. Sözünü ettiğim alanlarda pratik somut dönüşümlerle, söylem düzleminde yapı bozumuna uğratarak patriarkal egemen ideolojinin kavramlarını ve kategorilerini, ama kendi nesnel konumumuzun içinden geçerek, bu kategoriyi üstlenip, içinden geçip ondan sonra kurtularak ancak mümkün demiş oluyorum. Evet, ben şimdilik burada bırakayım. İkinci turda da feminist özneyi konuşacağız.
Evet, ben diyerek başlamak istiyorum. Yani Gülnur ve Gülnur'un dayandığı bir teorik zemin olmasa ben bu konuşmayı yapamazdım. Yani benim başladığım yer Gülnur ve Gülnur'un dayandığı feminist söylemin bittiği yer. O yerin bir anlamda sarsılmasıyla ilgili bir duruş. Yani ben şöyle bir şey demek istiyorum. Gülnur'un söyledikleri bir noktada hayat tarafından sarsılmaya başlandı. Yani söylem sarsmadı bence, hayat sarstı. Dolayısıyla yani benim de derdim tam da Gülnur'un da iyice tarif ettiği gibi bütün kategorileri istikrarsızlaştırıyoruz ama kadın kategorisi bundan muaf. Neden? Neden böyle bir ayrıcalık var? Benim yani böyle bir ayrıcalığı sorgulamak istiyorum. Buradan başlamak istiyorum. Ve zaten sorunun adını istikrarsızlaştırmak diye koymak zaten böyle yapılan şeyi negatif olarak almak anlamına da geliyor daha baştan. Dolayısıyla şöyle bir yerden soruyu şöyle bir yerden kurmak istiyorum. Demek istiyorum ki neden kadın kategorisine bir zemin lazım? Yani benim sorduğum soru bu. Kadın kategorisi dediğim gibi, şimdi Gülnur grup, sadece Gülnur değil, grup ve kategori lafları böyle çok kolay kullanılıyor. Halbuki bunlar son derece farklı şeyler. Kategori söylemde kurulan bir şey, dilde kurulan bir şey. Beyaz saçlılar merdiven çıkamaz gibi bir şey. Halbuki ben çıkıyorum, aslında beyaz saçlıyım. Yani böyle bir kategori derken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ama beyaz saçlılar bir araya gelmişler, merdiven çıkan beyaz kategoriler grubu kurmuşlar. Bu bir gruptur. Anlatabiliyor muyum? Grup insanlardan oluşur. Kategori ama söylemde bir şeydir, kültürel bir şeydir yani. Ya dolayısıyla yani böyle bir ayrım kurmak istiyorum. Kadınlar da gerçekte vardır ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki kadınlar cins olarak eziliyor ve sömürülüyoruz. Bunu biliyorsunuz 1989 Kadın Bildirgesi Ankara. Emeğimizle, emeğimize, bedenimize
kimliğimize, tarihimize ve geleceğimize el konuyor dedik biz. Ben de oradaydım denirken. Ve biz o zaman tam da Gülnur'un dediği gibi biz onu dediğimiz için kadınlar eziliyor ve sömürülüyor. Dilde olduğu için. Eğer yani gerçek bir kategoriye dayansaydı biz bu bildirgeyi yazarken Gülnur da hatırlayacak, sen de hatırlarsın Filiz de. Sömürülüyor mu önce yazalım, ezilmeyi mi önce yazalım? Eziliyor mu yani sosyalist feministlerle emeği mi bedeni mi? Yani sosyalist feministlerle radikal feministler ve o zaman ben Ankara'dan Perşembe grubundaydım. Kendimize akrobatik feminist dedik. Yani böyle bir şeye karşı çıkmak için. Ve böyle bir akrobatik feminist şeyimiz bile vardı. Böyle bir yani eğer dilde kurulmasa neden biz böyle bir tartışmaya giriştik demek istiyorum. Yani eğer nesnel bir tarafı olsaydı. Demek ki bir feminist bir tarafından bir feminist başka tarafından bakıyor. Feryal'in bahsettiği 2011'deki tartışmada ben de baktım ona bugün. Meltem kadınlığı homojen bir kategori olarak, kadınlığın homojen bir kategori olarak yaratılmasının tarihinden örnekler vermişti. Ve dedi, diyor ki orada, kadınları ikinci konuma getiren kadın kategorisinin de bir kurgu olduğunu anlatmıştı. Diyor ki, ayrı bir grup olarak tanımlanan kadınlardan yola çıkmak önemlidir diyor. Diyor ki sadece vajinası olanlar mı feministleşebilir? Kadın doğulmuyor olunuyorsa kadın kimliğini üstlenen Meltem'in tabiriyle kadınım diyerek kadınlığın çelişkili alanına, Gülnur'un bahsettiği çelişkili alanına adım atan o zaman bu adımın nasıl bir adım olduğuna bakmak lazım. Benim söylemek istediğim bu. Yani ben nasıl bir adım atıyorum da ben eziliyorum veya ben feministim, nasıl bir üstlenme yapıyorum bu işi? Eğer yani sadece vajinası olanlar feministleşebilir dersek o zaman bunu hiç Gülnur da kabul etmiyor. Kimse kabul etmiyor bu lafı. Çünkü biyolojik bir indirgemecilik oluyor bu. Ama bunun dışından başka bir şey söylendiği zaman bir üstlenme içerdiği için bu üstlenmenin nesnellikle olan ilişkisi çok daha problemli ve daha zorlu bir ilişki. Biz mesela Ankara'da Perşembe grubu olarak gidip kadınları feministleştirmeye çalışıyorduk aklımız sıra. İşte sen eziliyorsun diyoruz. Kadınlar bana bakıyor, ben ezilmiyorum, sen eziliyorsun diyor. Yani dolayısıyla yani o zaman nedir? Bunlar kadın kategorisinde midir, değil midir? Bunlar niye üstlenmiyorlar? Eziliyorlar halbuki, yani bence eziliyorlar ama kabul etmemekle ne yapmış oluyorlar, yani onu üstlenmeyince ne oluyor? Burada tabii Gülnur'un da sorduğu ve negatif olarak yanıtladığı erkekler de feminist olabilir mi diye bir soru var. Hani o zaman kim feminist? Ben de diyorum ki durun bakalım, o kadar kolay değil. Tamam, çünkü orada da Judith Butler'a referans vermek istiyorum ve özellikle bela bedenlere referans vermek istiyorum. Orada bize anlattığı şey şu, bir normlardan oluşan bir matris var ve bizler bu matrisin içinde ve ona baş kaldırarak feminist oluyoruz. Yani hani bu negatif üstlenme veya Gülnur'un bahsettiği hani başkalarının da paradoks olarak söylediği hem kadınlığı kabul ediyoruz hem reddediyoruz. İkilemi. Ve yaşadıkça bu normlar bedenimize işleniyor, maddileşiyor bedenimizde. Acısıyla, güçsüzlüğüyle ya da gücüyle ve umuduyla. Dolayısıyla her önüne gelen ben feministim diyemez. Onun bir tarihçesi var ve böyle bir katmanlaşması var. Bedenin içerisine girmesi var bütün bu yaşamışların. Yani biz sokakta yürürken ben hele yaş itibariyle memelerimi saklayarak yürümekten kambur olan bir kuşağa aidim. Anlatabiliyor muyum? Yani bedenin, o patriarkanın kadınlar sokakta nasıl yürümelidirini üstüne bedenine işlenmiş bir kuşak bu. Dolayısıyla yani belli bir matrisin içinden ve o matrise bir başkaldırı olarak ancak ben feministim denebiliyor. Butler'ı Meltem de alıntılıyor o konuşmada ve diyor ki kadınlık tümüyle ortadan kalkana kadar feminizmin bir grup olarak kadınlardan yola çıkması kaçınılmazdır diyor. Ama bunu neye dayandırarak söylediğini birdenbire anlıyorum bir noktaya kadar tartışmasını. Sonra diyor ki kaçınılmazdır. O atlama yeri işte benim soru sormak istediğim yer. Anlatabiliyor muyum? Yani küçük bir atlama yeri var orada. Ama bunu neye dayandırdığı açık değil. Ve şunu söylemek istiyorum. İstisnaları olabilir mi? Yani feminizmin bir grup olarak kadınlardan yola çıkmadığı, çıkamadığı yerler olabilir mi? İstisnaları olabilir mi? Yani sanki bir karar olarak ileri sürülüyor. Feminizm bir kararmış gibi. O zaman feminizm bir politik seçim oluyor. O zaman bu politik seçimin neyi kapattığını konuşmamız lazım. Yani ya eğer yani kadın kategorisini şimdi bu Günlü şöyle demişti. Kadın kategorisinin kendi iç farklılıkları yüzünden berheva edilmesi. Çünkü bu yapı bozumu ne yapıyor? Sürekli olmama üzerine, yeniden bozmak üzerine yeniden kuruyor kadın kategorisini. Böyle demiş. O zaman diyorum ki bu tarihsel olarak kurulan kategorinin de değiştiğini görmek lazım. Değiştiğine göre yeni ezilme ve sömürülme biçimleriyle karşımıza çıkıyor. Ve biz de yeni feminist söylemler kurmak zorunda kalıyoruz. Mesela son günlerde ben kötü feministim diye bir tartışma çıktı. Cemre bana yolladı onun şeylerini. Bu Roxane Gay'in bir yazısından hareketle Nur Kıpçak 5 harflerde siz de kötü feminist olmaktan korktuğunuz için yapmaktan çekindiğiniz ne var diye kadınları çaktırmadan feminizme isyana çağırıyor. Ben. Yani feministlerin konuştuklarını öne sürüyor. Yani bence bu yeni antifeminist bir söylem. Amerika'daki backlash'tan veya yani iktidar yanlısı feminist söylemlerden bu son zamanlarda bu Sema Maraşlı feminist dev, polisin davranışını feminist devriminden kurtarmamız lazım polisleri diye karşı çıkmıştı ya. Yani bundan farklı bir söylem bu. Yani feminizme dolayısıyla feminizme karşı çıkış da farklı farklı yerlerden oluyor. Yani biz hem feminist hem kadın kategorisini verimli değil yapılan bir şey olarak düşünmezsek katı ve değişmez bir söylemin içine hapsolup yeni gelişmelerle başa çıkamayız. Benim tek derdim de bu. Tabii biz böyle bir şey yapmıyoruz. Bize karşı üretilen söylemlere cart cart cevap da veriyoruz. Feministler yazıdaki feminist temsiline isyan edip çatlak zeminde işte Selim'e, Cemre falan bunlar cevap verdiler ve buradaki feminist temsile isyan ettiler ve dediler ki yazı feminizmi herkese ne yaptığını, ne yapması gerektiğini söyleyen bir otorite olarak sunuyor ama artık bu temsil feminizmin durumunu yansıtmıyor. 1960'larda falan belki feminizmin böyle bir tarafı vardı ama şimdi yok. Burada yapılan iş kadınları ve feminizmi siyasi feminist söylemi esas almaktır. Yazının kendisi ise yani beş harflerdeki yazı feminizmi ve feministleri gerçek verili bir kategori olarak kabul ediyor. Feministler tam tersine bu söylemin tartışmalardan, arayışlardan oluştuğunu gösterip değişmeleri göz önünde tutuyor. Yani söylemimizle ben diyorum ki bizim yaptığımız iş Gülnur'un tarif ettiği iş değil benim tarif ettiğim iş aslında. Yani biz feministler Gülnur'un söylediği gibi davranmıyoruz. Benim söylediğim gibi davranıyoruz diyorum. Ve dolayısıyla yani söylem tekil bir yerden, analizler farklılıkları kabul eden bir yerden ilerliyor demek istiyorum. Kadınlık kategorisini yeniden bozmak üzere yeniden kurulması bir oyun, bir süreksizlik olarak bunu düşünmememiz lazım. Yani yapı bozumun deri cadacı tarafıyla queer tarafını ayırt etmemiz lazım demek istiyorum. Bunları aynı almamamız lazım diyorum. Neden nesnel bir gerçeklik yoksa feminizme gerek kalmaz? Bu cümleyi anlamıyorum. Çünkü o zaman genel adalet, genel eşitlik söylemleri bize yeter diyor Gülnur. Bu bağlantıyı dediğim gibi anlamıyorum. Çünkü biz söylemde kadınların kadın olarak ezildiklerini ve sömürüldüklerini söylüyoruz. Başka bir şey olarak değil. Biz kadınlar cins olarak eziliyor ve sömürülüyoruz diyoruz. Eğer söylem değilse dediğim gibi neden tartıştık? Hatta hangisi önce gelsin, beden mi?
Emek mi?
Emek mi? Orada da cılız bir ses vardı, onu söyleyeyim. O da ses, bilin bakalım nereden geldi.
Kimlik. Kimlik.
Bir de öyle bir ses vardı böyle. Dolayısıyla şöyle bir şey söylüyorum. Bizim söylediğimiz ezilme ve sömürülme bir gerçekliğe işaret etme mi? Onun analizi mi? Yoksa onu kuran bir söylem mi? Yani böyle bir üçlü söylemek istiyorum. Nesnel konumu politik önermelerle açığa çıkararak feminist politika yapabiliriz diyor Gülnur. Neden böyle bir nesnellik lazım? Devamlı bu soruyu soruyorum. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Daha doğrusu şöyle diyorum. Bence dinsel bir kurgu, kadın ve feminist kategorileri, ama bundan korkmamak lazım. Benim söylemek istediğim. Bütün kategorileri yıkarken birini korktuğumuz için tutmamamız lazım. Bir dayanak, yani ground yapmaya ihtiyacımız yok. Butler katmanlaşan, zaman içinde şeyleşen bir yapı diyor buna. Bu korkunun altında, şimdi dayak yiyeceğim, altyapı üst yapı farkını koruma sahiki var gibi geliyor bana.
Bunu diyeceğini biliyordum.
Peki. Buna göre zemin objektif, yani yapının yol açtığı toplumsal çelişkiler tarafından oluşturulmalıdır. Ki Gülnur bu toplumsal çelişkileri böyle anlattı zaten sırayla. Ama Butler'ın tarifi de maddidir. Ama altyapı üst yapı belirlenmesine ihtiyaç duyulmadan kurulan bir maddi açılık bu. İngilizcesine Bodies That Matter, maddeye dönüşen bedenler kitabın adı. Yani sözün ve söylemin maddi bir tarafı olmaması materyalist bakış açısından bir idealizmi tarif ediyor. Butler da tam da buna karşı çıkıyor. Yani maddiyatı bir zemin olarak almakla maddiyatı oluşan bir şey olarak almanın farkı var. Ben de maddiyatı oluşan bir şey almak taraftarıyım.
Evet, yani tabii çok temel epistemolojik bir soruna geliyor farklılık. Biraz, bir iki bir şey söyleyeyim ve geçeyim. Çünkü bunun sonu gelmez. Sadece neden maddi süreçlerden, haklı Nüket, yani altyapı üst yapı demezdim ama bir tür yapılardan, nesnellikten söz ettiğimde, ondan sonra söylemdeki kategorileri destabilize edebiliriz ama sadece onları dediğimde Nüket'in bu eleştirisine kapı açmış oluyorum onun durduğu yerden. Fakat ben hala şöyle bir şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Artık çok uzatmayacağım tabii. Bunlar farklı yaklaşımlar çünkü. Boş yere şeyden söz etmedim. İş gücü piyasasından, çalışma hayatından, aileden. Buralardaki gerçekten pratik, somut önlemler alınmadan dönüşmeyecek ilişkiler dedim bunlar için. Maddi süreçlerden ben bunları anladığım için, yani istediğimiz kadar destabilize edelim biz bir takım kavramları, iş gücü piyasasına çıktığımızda biz aynı ücreti alamayacağız erkeklerle, biz ailede şiddet görmeye devam edeceğiz vesaire vesaire. Yani söylemsel olarak bu süreçleri dönüştüremeyiz. Bunu dönüştürmenin yolu toplumsal ilişkilerin bütününü dönüştürmektir demiş oluyorum. Bütün kategoriler istikrarsızlaşıp neden kadın muaf diyor ya Nüket. Yani ben bütün kategorileri istikrarsızlaştırmaktan söz etmemeye çalıştım. Özel olarak patriarkal ideolojinin ve söylemin mutlaklaştırdığı, doğallaştırdığı kategorilerden söz ettim. Mesela zorunlu annelik dedim özel olarak. Annelik demedim ya da annelik kurumu diyebilirdim ama yani onların dilindeki biçimini ifade etmek istedim. Böyle bir farkımız var. Yani ben maddi süreçler denince şöyle bir şey anlıyorum. Tam altyapı üst yapı değil ama politik öznelerin söylemle dönüştüremeyeceği süreçlerden söz ediyorum. Biz kaç yıllardır feminist politika yapıyoruz? Bunun yollarını öneriyoruz. Ama gerçekten toplumda güç ilişkileri değişmeden, bu yapılar değişmeden kadın kategorisi öyle kalacak diye düşünüyorum. Ama söylem geliştirilebilir tabii. Zaten o da bir politikanın bir parçası. Şimdi o zaman ben nesnellikten, konumsallıktan söz ettim ve dedim ki negatif ortaklık. Yani kadınlar kendiliğinden politik özne değildir. Sadece bir potansiyel oluşturan bir ortaklıktan söz etmiş oldum. Şimdi o zaman nasıl özne olunur? Bir defa bu özne kavramının, feminist özne kavramı çeşitli düzlemlere göndermeleri var. Bunlardan bir tanesi feministlerin kendilerini diyelim ki kadın sorununu çeşitli toplumsal sorunlardan biri olarak görüp dışarıdan ona çözüm getirmeye çalışan çeşitli politik failler ya da STK'lardan vesaire feministlerin farkını ortaya koyan bir düzlem. Feministler karşılarında bir egemenlik ilişkisini görüyorlar, bir iktidar görüyorlar, bir sorun alanı değil ve dışarıdan değil. O diyelim egemenlikle ve iktidarla çatışma içinde olduğu ölçüde feministler özne. Yani başka bir hareketin, politik grubun vesaire bir demokrasi sorunu olarak, bir kimlik sorunu olarak kurduğu çeşitli şeylerden birin sorunlardan biri değil, feministlerin politik öznesi oldukları bir hareket söz konusu. Orada da bir iktidar çatışması, mücadelesi söz konusu. Bir bu düzleme göndermesi var. İkincisi de feministlerle kadınlar, genel olarak kadınlar arasındaki ilişkiye dair bir gönderme. Feministler hep şey derler ya, kadınlar feminizm kendi adına politika yapmaktır. Feminizm, feministler kendi dışında konumlandıkları ve çeşitli özellikler atfettikleri, çeşitli kimlikler atfettikleri başka kadınları kurtarmaya soyunmazlar. Feministler kadınlar için politika yaparken kadınlar adına politika yapmazlar. Bu feminizmimizin bir şeyi. Feminist özne oluşta dolayısıyla kendi adına politika yapmakla ilgili, yani dışarıdan çözüm getirmemekle ilgili, başka kadınları kendi dışında konumlandırıp kurtarmaya soyunmamakla ilgili bir yanıyla da. Fakat asıl önemlisi bence tam da bu kendi adına politika yapmak feminizmin ayırıcı bir özelliği olduğu için, kendi adına, evet, başka kadınlar adına politika yapmamak ayırıcı özelliği olduğu için kendi kurtuluşumuz, kendi eserimiz olacak vesaire. Feminist özneyi dinamik bir özne olarak tasarlamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Yani verili bir feminist özne var da tanımlanmış bir kimlik olarak yine geleceğim. Politikayı o yapıyor diye bir şey yok. Kadınların kendiliğinden özne olmayan kadınların bir toplumsal grup, potansiyel özne, nesnellik içinde bir konumsallık olan kadınların feminist bilinç ve feminist politikayı dolayımıyla kendilerini özne olarak kurmalarından söz etmemiz lazım. Feministleşmek, özneleşmek, giderek daha çok sayıda kadının kendini, kendi kurtuluşunun öznesi olarak kurması diye anlamak lazım diye düşünüyorum. Bu dinamik özne anlayışı o yüzden çok önemli. Feryal de buna göndermede bulundu galiba başlangıçta. Şimdi bu özneleşme kadınların kendilerini kolektif özne olarak kurma sürecinin en önemli engelleri kadınlar arasındaki farklılıklar. Şimdi bu farklılıklar kadınların kendi hayatlarından, kendi öznel deneyimlerinden farklı hayatlar yaşayan, farklı öznel deneyimleri olan başka kadınların durumlarıyla, kendi durumları arasında bağlantıları, bu bağlantılarının üstünü örtüyor bu farklılıklar. Öznel deneyimlerimiz farklı olabilir ve çok farklılıklar var kadınlar arasında. Fakat konumlandırılışımız açısından, durumumuz açısından bu konumlar arasında bağlantı kurabiliriz. Ve patriyarka içinde nasıl bu farklı deneyimlerin birbirlerine karşı kurulduğunu, bir hiyerarşi oluşturulduğunu patriyarka tarafından bu öznel deneyimler arasında ve işte nasıl makbul kadın, makbul olmayan kadın, iffetli kadın, iffetsiz kadın gibi ikilikler yaratıldığını feminist politika açıklayabilir. Bunların patriarkayla bağlantısını kurabilir. Bu kendiliğinden verili olmayan feminist özne, kadınlar arasındaki bu deneyim farklılıkları arasında bağlantılar, köprüler kurar demiş oluyorum. Yani işte evli kadın fahişe, iffetli kadın, iffetsiz kadın, makbul kadın, makbul olmayan kadın. Bunların nasıl birbirlerini pekiştiren konumlar oldukları. Ben iffetli kadın olmaya mahkum ediliyorsam ya da taltif ediliyorsam iffetli kadın olarak bir ezilmişliğe mahkum edilmiş de oluyorum. Dolayısıyla feminist politika bu bağlantıları kurar ve kadınları kendi kurtuluşlarının öznesi haline getirirken başka kadınlarla, aralarındaki kendilerinden farklı kadınlarla bağlantıları görmelerini sağlar. Zaten de bu yüzden bir kolektif özne oluşu kadınlar üstlenir feminist politika dolayımıyla. Bir başka örnek mesela çocuğunun velayetini alamayan lezbiyen kadınla işte kusurlu olduğu için nafaka alamayan heteroseksüel ev kadını arasındaki bağlantıyı feminist politika açığa çıkarır. Aslında birbirlerinin karşısında konumlanmış olan bu kadınlar feminist politika dolayımıyla ortak kolektif öznenin parçası olabilirler. Bir başka örnek kimliklerin, dolaysız kimliklerin mutlaklaştırılmasından kurtulup yine kadınların öznel deneyimlerinin, dolaysız deneyimlerinin patriarkayla ilişkilendirilmesi anlamında örneğin Kürt anneler, Türk anneler. Bu annelik tabii ki Kürtler ve Türkler arasında her zaman bir problematik alan oluşturmuştur. Ama bu annelik konumunu patriarkayla bağlandırarak, yani çok çocuklu anneyle tek çocuğunu ayrıntılandırılmış bir biçimde büyüten anne arasında bir bağlantı kurarak bu anneliklerin birbirinin karşısında konumlandırılmasının üstesinden gelebilir feminist politika demiş oluyorum. Ha, burada yalnız önemli bir şey var. Kadınlık durumları arasında bu bağlantıları kurabilir ve mümkün olduğu kadar çok kadının böylece kendi özneleşmelerinin önü açılabilir. Fakat her zaman bizim karşılaşacağımız tabii ki engeller vardır. Bütün kadınları kapsamak söz konusu değil ama bütün kadınlık durumlarına açık olmak başka bir şey. Bütün kadınları kapsamak imkansız bir şey tabii. Çeşitli politik farklılıklar vesaire her zaman olacak. Onun için durumlar arasındaki bağlantı önemli. Şimdi bu dinamik özne olmaktan, dinamik bir süreçten söz ettim. Bu dinamik süreci şöyle de nitelendirebiliriz belki. aslında kolektif özneleşme süreci, kolektif politik özne olarak davranma uğrakları var. Yani bir kere oluşmuş ve sabit duran bir kolektif özneden söz etmiyorum. Yani bu politik özneyle ilgili söylediklerimi daha çok seveceksin herhalde. Çünkü yani olan ve geri çekilen ve tekrar olan uğraklardan söz ediyorum politik özneden, bir özneleşme sürecinden söz ederken. Ve bunlar çeşitli kampanyalarda mesela yine feministler, feminist politika, kadınların dolaysız gereksinimlerini, yani o negatif ortaklıklarını ortak bir çıkar şeklinde formüle edebiliyor. Bazı kampanyalarda bunu yapabildiğimizi düşünebiliyorum. Mesela SSGS'ye karşı feminist mücadelede ve erkeklerden alacaklıyız SFK'nın kampanyasında ev kadınlarıyla ücretli çalışan kadınlar arasında karşılıksız emek dolayımıyla kurduğumuz bağlantılar sayesinde daha çok sayıda kadını kapsayan ve ucu açık bir politika geliştirebildik diye düşünüyorum. Ve gelelim bir başka kampanyaya, kadın cinayetleri. Nüket'in de söylediği, örnek olarak verdiği meseleden söz edeceğim. Yola çıkış noktamız töre cinayetleriydi. Bu bir kimliğe özgüleyen, ırkçı uzantıları olan vesaire bir kavramdı. Biz bu kavramı aştık, destabilize ettik, namus kavramına geldik. Onu da aştık, destabilize ettik, kadın cinayetleri kavramına geldik. Şimdi dolayısıyla bize dayatılan ve bu kimlikleri sabitleyen kavramları bu şekilde aşarak farklı kadın kesimlerini ucu açık bir biçimde bir araya getiren bir kavrama ulaşmış olduk. Bu da yine bir kolektif özneleşme süreci olarak görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu erkekler feminist özneye dahil mi değil mi meselesine Nüket aslında benim ne dediğimi söyledi biraz. Yani ben tam da kadınların ezilmişliğini bir çıkar çatışmasına yol açtığını düşündüğüm için, kadınların ezilmesiyle erkeklerin güçlendiğini düşündüğüm için, erkeklerin çıkarının kadınların ezilmişliğinin devam etmesi olduğunu düşündüğüm için, erkeklerin bu öznede yeri yok diyorum. Bugün de yok, yarın da olmasın. Hani değişmesin bu istiyorum. Çünkü hiçbir erkeğin niyeti ne olursa olsun bu toplumsal konumundan yararlanmaktan tümüyle vazgeçmedi. Ya görmedik bunu. Bunun örneklerini pek görmedik diye düşünüyorum. Yani eğer gerçekten de toplumsal cinsiyet benim söylediğim gibi nesnel çıkarlara dayanmasaydı, Nüket bunu söylediği için ona bir ona da değinmem gerekiyor herhalde, yok saymama. Evet, öyle düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet eğer nesnel yapılara dayanmasaydı, bundan kastım tekrar söylüyorum, piyasa yapılanması, yeniden üretimin örgütleniş biçimi, ailenin örgütleniş biçimi, bunun hukuki düzenlenmesi vesaire vesaire. Bunlar olmasaydı ve toplumsal cinsiyet sadece bir norm olsaydı, o zaman erkeklerin de buna, bu sürece katılmaları, o zaman zaten feminist bir özneye ihtiyaç olmazdı bence. Ama feminizmin öznesi olmaları bence daha mümkün olabilirdi. Çünkü o zaman nedir? Demokrat olmak, eşitlikçi olmak, adalete inanmak, kadınların ezilmemesini istemek için yeterli olurdu. Ama bir çıkar olduğundan söz edince bu öznenin bu kadar ufkunun açık olmadığını düşünüyorum.
Ben bunu altyapı üst yapı birazcık böyle ironik olarak söyledim. Kumru Toktamış'a kulaklarını çınlatmak istiyorum. Biz Ankara'da Perşembe toplantılarından bir tanesinde Mülkiyeler Birliği'ne gitmiştik. Mülkiyeler Birliği'nde işte kadına yönelik şiddet konuşuyoruz. İşte kadın şöyle dayak yiyor, yok bilmem ne. Adamın bir soru cevapta adamın bir tanesi kalktı şey dedi. Yani sizin anlattığınız şey tamamen üst yapısal şeyler. Dolayısıyla yani devrim olunca onlar da gidecek gibi. Ondan sonra Kumru da cevap olarak dedi ki valla ben dayak yediğim zaman dur bir dakika bu üst yapısal bir dayak mı? Alt yapısal bir dayak mı? Düşünmeye vaktim yok demişti. Birazcık da onu hatırlayarak yani öyle bir tarihi hatırlayarak o lafı kullandım ama evet yani aslında şey. Feminist özne meselesini ben bu yine bu destabilize edilen kategoriler bağlamındaki tartışmama devamla kuruyorum bir anlamda. Şimdi bu ben ilk başta özne ne demek diye girmek istiyorum. Yani tabii ki yani bir felaket kuyu var orada bu özne lafı. Birinci kormak istediğim farklılık özne olmakla fail olmak arasındaki fark. Yani bence mesela iktidarın kurduğu bir özne olunur ama çatışmanın faili olunabilir gibi geliyor bana. Yani onlara dikkat etmek lazım. Nasıl kullandığımız önemli. Yani bir fail, bazen özne lafını bir failmiş gibi kullanıyoruz. Ona dikkat etmek istedim. Feminist politikayı feministler yapmalı dendiğinde burada illaki bir özneden bahsetmiş olmayabiliriz demek istiyorum. Yani o eylemin yapanın kim olduğu da önemli. Özne ise teorik bir yerden kurulan ve kurulması gereken bir söz. Özneyi kuran çeşitli teoriler var. Tekil değil yani. Psikanaliz mesela, yani çok kötü bir psikanaliz tanımı vereceğim. Bilinçaltı, bilinçüstü gerilimlerinin ortasında kurulan, her zaman içeriğini ve boyutlarını bilemeyeceğimiz bir oluşum özne. Foucault daha söylemsel bir özne tarifi peşinde. Ona göre özne bir söylemi üstlenebilecek, kendinin yapabilecek bir konuma oturmaya verilen ad. Yani söylemde burada bir özneden ziyade bir özne pozisyonundan söz ediyor Foucault. Buna göre mesela ailenin dışında hayat var ya da bedenimiz bizim gibi sözlerin öznesi kim olabilir diye düşünerek hareket edebiliriz ve özneyi tanımlayabiliriz. Yani deriz ki bu iki sözün de öznesi feminist öznedir diyebiliriz. Yani bu iki cümle de ancak feminist bir yerden söylenebilir demek istiyorum. Ama bu feminist özne olarak davranmak ya da feminist özne olarak konuşmaktan başka bir şeydir. Feminist olunca böyle konuşulur denmemesi lazım. Böyle konuşunca feminist olunur demek lazım. Dolayısıyla yani bu yukarıda tartıştığım bu öznenin söylemde kurulması sorunsalına bir anlamda o şekilde beni geri getiriyor. Feminist kuramcılardan Teresa de Lauretis ki eski bir kadındır, 80'lerde yazar yani. Öznenin kendisinin homojen ya da bütünlüklü olmadığını, yaşamın deneyimleri içerisinde cinsiyetlendirilen çoğul bir oluşum olduğunu söyler öznenin. Bunu tabii biz çok feminist daha da sonra da söyledi, hala da söylüyor. Burada sözü edilen söylemdeki özne değil, toplumun içindeki öznedir. Yani bu psikanalizde özne var, bilinç, bilinçaltı bilmem de böyle bir sürü yerde geziyor. Söylemde özne, şimdi bir de toplumda özne diye bir başka düzlemde özneyi kurmak lazım demek istiyorum. Yani öznenin toplumsal olarak kuruluşu ile toplumsallık arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışan bir kuramdır bu. Yani feministler, yani bir anlamda Gülnur'un yapmaya çalıştığı şey bu. Onu demek istiyorum. Yani demek istiyorum, toplumsallık diye bir şey var. Bir de aynı zamanda da bu toplumsallığın içinde kurulan özneler var. Bu ilişki nasıl oluyor? Bu yani ilk başta anlattığı şey bence böyle bir şeydi. Ve Simone de Beauvoir'dan beri zaten bu öznenin cinslendirilmiş bir özne olduğunu da biliyoruz. Lauretis'e göre bu cinsiyetlendirmeler de sadece kadın erkek karşıtlığında değil, dil üzerinden, farklı kültürel temsiliyetler üzerinden sınıfı, ırkı ya da etnik kimliği farklı biçimlerde deneyimlemekten geçer. Yani bunlar da Butler'ın matrisini oluşturan ögeler aynı zamanda. Feminist özne bütün bunların yanı sıra de Lauretis'e göre o film teorisindir başta. Bir söylenmeyenler üzerine de kuruludur der. Yani söylemin ya da temsilin dışında kalan ve dışında olduğu için herhangi bir söylemi, burada feminist söylem dahil, bozan, destabilize eden bir cinslendirme pratiği, yani bir özne kurma pratiği de var. Yani özne söylemde kurulduğu kadar söylemin dışında söylemi bozan şeylerle de kurulmuş oluyor diyor. Böyle özneler bizim karşımıza çıkmadı mı? Yani feminist pratiği destabilize eden, bizi şaşırtan. Bir soru soracağım. Belki de yani aynı fikirde olmayacaksın ama mesela Nevin Yıldırım bizim feminizmimizi destabilize etti mi, etmedi mi diye bir soru sormak istiyorum mesela. Böyle bir şey. Yani gerçek hayatta bir karşılığı olan özne karmaşık bir şeydir. Bu dayandırıldığı felsefi kurama bağlı olarak fenomenolojik, psikanalitik veya söylemsel bir biçimde kurulabilir. Öte yandan feminist özne söylemde kurulduğu zaman o bu karşılık, bu karmaşıklığı ve bu karşıtlığı dilde azaltıyor. Yani feminist söylem bu karmaşıklığı, hayattaki hayatın karmaşıklığını belirli bir düzlemde, bir mantığa koyarak bir politik yapma halidir. Onun için karmaşıklığı azaltır. Yani dili bu katmanlardan bazılarına odaklanır ya da kendine özgü bir karışım yaratır. Herkes, yani kimisi cinsiyet seçimi, kimisi ırkçılık, ırk tutumu, kimisi kültürel tutum, yani başka başka şeylerle bu cinsiyetlendirilme işi mümkün olur. Yani yine bu 2011 tartışmalardan bu sefer Filiz'in söylediği bir laf. Feminizmin kitleselleşmesi tartışılıyor. Orada şöyle demiş: eğer ki biz, demiş, feminizmin öznesini feminizleşmiş kadınlar olarak tanımlarsak çok dar bir grup olarak kalmaya mahkumuz. Kesinlikle haklı. Ama siyasetimizi farklı kadınlık durumları arasında ya da farklı ezilmişlikleri olan kadınlar arasında, demin Gülnur'un söylediği gibi, köprüler kurmak üzerinden belirlersek, o zaman feminizmin öznesi kadınlar olur ve feminizm daha geniş bir gruba seslenebilen bir hareket olur. Benim de sorum, bu köprüler nasıl kurulacak? Söylemde farklı feminist özneler yaratmadan nasıl kurabiliriz bu köprüyü? Yani diyorum ki feminist söylem erkek iktidarının oluşturduğu kadın söylemine karşıt olarak kuruldu. Daha başında. Ve kendi feminist öznesini yarattı. Bu özne de bir bakıma her söylem için söz konusu olduğu gibi kendi iktidar alanını kurdu. Bu sözleri üstlenmek istemeyenler, başka sözleri feminist olarak üstlenmek isteyenler bu feministlere ana akım feminist demeye başladılar, başımıza gelenler. Müslüman kesimden kadınlar laik feminist dediler. Daha geçen gün duydum. Bell Hooks beyaz feministler diyor bunlara. Kürtlerin jineolojisini birçok feminist söylem olarak kabul etmek istemiyor mesela. Yani bunun gibi birçok farklılığımız var. Yani feminist söylem farklılığı var. Bu feminist, yani bu farklılık sadece konumda bir farklılık değil, aynı zamanda söylemde bir farklılık. Feminizmin önüne sıfat koyma işi feminist özne diye tekil bir kimlikten bahis açılınca bir anlamda bu söylemlere karşıt olarak geliştirildi. Müslümanlara göre mesela, Müslüman feministlere göre ana akım feministlerin aile ile ilişkileri sorunlu, İslam söylemine konuşmalarının yanlış olduğunu söylemeleri sorunlu vesaire. Bu söylemlere karşı bu sefer ne yapıyorlar? Laik feministlere karşı Müslüman feminist diye bir kimlik oluştu veya bir konum, bir söylem, bir duruş oluşturuyorlar. Feminizm de öyle çıkmadı mı? Avrupa'da iktidar kadınlar şöyledir, böyledir dediği için, yani modernizm, ulus devlet artık ne demek istiyorsanız, kadınların yeri evdir, çocuk bakımıdır diye bir kadın nesne geliştirdiler. Kadınlar da bu söyleme isyan ettikleri için karşıt, yani feminist bir söylem kurdular. Dolayısıyla bence feminist özne demek yanıltıcı. Feminist özne pozisyonları var, evet, ve bunlar değişken de olabilir. Ama feminist özne hem karışık hem değişkendir. Yani feminist özne ile feminist pozisyon, yani özne pozisyonu arasında farkı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun, çünkü feminist özne üzerinden siyaset yapılamayacağını düşünüyorum. Söylemdeki siyaset söylemde kurulan feminist özne ile toplumdaki karmaşık feminist özne konumu arasındaki diyalektik ilişki feminist özneyi kurabilir. Siyasi feminist özneyi kurabilir demek istiyorum. Bir siyasi feminist söylem nasıl kurulabilir? Bunu kurmak için diyalektik bir ilişkiye bakmak lazım. Hangi diyalektik söylemsel konumdaki feminist, yani söylemdeki özne ile toplumdaki özne arasındaki gidiş gelişler sürekli olarak gidip geliyor ve diyalektik bu ilişki değişiyor ve dönüşüyor ve biz feminist politikayı değişen, dinamik bir politika olarak ancak bu diyalektik üzerinden kurabiliriz demek istiyorum. Ve hatta da şunu da söylüyorum, biz zaten diyorum adını koymasak da bunu yapıyoruz diyorum. Kategori ve grup arasındaki gidiş geçişler. Sadece bu, evet, yani sadece grup değil, orada daha Gülnur'un kullandığı konum lafı bence daha önemli. Yani toplumsal kurum, toplumun içerisinde yaratılan öznelerle söylemdeki özne pozisyonlarının sürekli olarak birbirini etkilediği, değiştirdiği ve bunun üstünden bir diyalektiğin geliştiğini düşünüyorum. Ve yani siyasi feminist öznenin de bu diyalektiğin bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bugün feministler olarak hem Kürt kadınlarının bize getirdiği eleştiriler üzerinden bir sürü bir yol aldık. Şimdi sıra Müslüman kadınlarda falan, yani böyle bir şey söyleyeyim. LGBTİ üzerinden ne yapacağız? Yani bir sürü işte queer'le bizim ilişkimiz nasıl olacak vesaire. Yani bütün bu ilişkileri feministler olarak düşünmemiz gerekir. Karşıtlığı, yani Gülnur'un söylediği kadın erkek karşıtlığını tekil bir yerden kurmayıp bu karşıtlıkları bir şekilde çoğullaştırmak zorundayız ve bu çoğullukların söyleme nasıl yansıyacağına bakmak durumundayız.
Bir şey diyeceğim.
Bir tek şöyle şey söyleyeceğim. Bu çoğulluklarla kadın erkek çatışmasının farklı düzlemlerde olduğunu düşünüyorum ben. Yani tabii ki bu sorunlar hep olacak. Çeşitli politik sorunlar bir kısmı da bunların. Onu ben demin söyledim. Yani durumlar arasında köprü kurmak daha kolay. Ama politik olarak sonsuza kadar engellenebiliriz bazı durumlarda. Yani sonsuza kadar aynı fikirde olmayabiliriz. Fakat yani bu çok temel bir şey geliyor bana. Gerçekten eğer feminist politika yapıyorsak esas, yani temel çatışmayı kadınlarla erkekler arasında olarak almak, ama bütün bu öbür çatışmaları da bunu besleyen, bunun içindeki farklılıklar filan diye kurmaktan yana olduğumuz.
Buna itirazım yok.
Peki.
Bu kayıt 22 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.